Ayrım 28, Gülümseyen Adam, Henning Mankell, sayfa 362. Wallander arabasıyla emniyete gittiğinde Björk'ün Malmö'de olduğunu öğrendi. Bu yüzden Svedberg'le konuşup Bertha Dooner'in evinde neden doğru düzgün bir korum olmadığını öğrenmesini rica etti. ''Gerçekten tehlikede olduğunu düşünüyor musun?'' diye sordu Svedberg. ''Hiçbir şey düşündüğüm yok.'' diye karşılık verdi Wallander. Ama yeterince olay yaşandı zaten. Svedberg bir not uzattı. Lisbeth Norin isimli birisi aradı. Bu numaradan ulaşabilirsin. Saat 5'e kadar orada olacakmış. Numara Göteborg'a değil Malmö'ye aitti. Wallander odasına gidip numarayı çevirdi. Telefonu yaşlı bir adam açtı. Kısa bir süre sonra Lisbeth Norin telefona geldi. Wallander kendisini tanıttı. ''Birkaç günlüğüne Malmö'de olacağım.'' dedi Lisbeth Norin. ''Babamı ziyarete geldim. Uyduk kemiği kırıldı. Telesekreterimi kontrol ettim ve bana ulaşmaya çalıştığınızı gördüm.'' ''Evet doğru.'' dedi Wallander. ''Sizinle kısa bir konuşma yapabilirsem sevinirim. Mümkünse telefonda olmasın.'' ''Ne hakkında?'' ''Şu anda meşgul olduğumuz bir soruşturmayla ilgili bazı sorularım olacak. Sizi Lund'daki Doktor Strömberg'den duydum.'' ''Yarın biraz boş zamanım var ama Malmö'ye gelmeniz gerek.'' ''Gelirim. Saat 10 uygun mu?'' ''Evet uygun.'' Lisbeth Norin Wallander'e Malmö şehir merkezindeki adresini verdi. Wallander uyduk kemiği kırılan yaşlı bir adamın telefona nasıl yanıt verdiğini merak etti. Sonra çok acıktığını fark etti. Neredeyse ikindi olmuştu. Evde çalışmaya karar verdi. Harderberg İmparatorluğu hakkında okumadığı daha epeyce dosya vardı. Çekmecelerden birinden plastik bir çanta bulup dosyaları içine doldurdu. Ebba'ya günün geri kalanında evde çalışacağını söyledi. Bir markette durup biraz yiyecek aldı ve 5 tane kazı kazan kartı almak için tütüncüye girdi. Eve gittiğinde domuz sosisi pişirip yanında da bira içti. Evde var sandığı bir kavanoz yaban mersini reçelini boşuna aradı. Sonra bulaşıkları yıkayıp piyango kartlarını kazıdı ama şansı yoktu. Bugünlük yeterince kahve içtiğini düşünerek dosyaları okumaya başlamadan önce biraz dinlenmek için dağınık yatağına uzandı. Kurt Wallander telefonun çalmasıyla uyandı. Yataktayken saate baktı, 9'u 10 geçiyordu. Ayza'yı kaldırdığında Wieden'in sesini duydu. ''Telefon kulübesinden arıyorum.'' dedi Wieden. ''Sofia'nın işe girip girmediğini merak ediyorsundur. Yarın başlıyor.'' Wallander hemen kendine geldi. ''Çok iyi, işi veren kimmiş?'' ''Carlen isminde bir kadın.'' Wallander Farnorm şatosuna yaptığı ilk ziyareti hatırladı. ''Anita Carlen.'' dedi. ''Birkaç tane çok değerli midilli varmış. Sofia bunların bakımıyla ilgilenecek. Maaşla ilgili sorun yok. Ahırlar küçükmüş ama hemen yanında tek odalı bir daire varmış. Sofia bu fırsatı bulduğu için artık seninle ilgili görüşleri düzelmiştir.'' ''Çok iyi. Beni birkaç gün içinde arayacak. Tek bir sorun var. Senin ismini hatırlayamıyorum.'' Wallander de hatırlamak için epeyce düşünmek zorunda kaldı. Sonra da ''Roger Lundin.'' dedi. ''Buna bir yere not etmeliyim. Ben de aynısını yapsam iyi olacak. Aklıma gelmişken seni şatodan aramasa iyi olur. Aynen senin gibi telefon kulübesinden arasın.'' ''Odasında bir telefonu varmış. Neden onu kullanmasın?'' ''Dinleniyor olabilir.'' Wallander telefonun diğer ucunda Wieden'in derin bir nefes aldığını duyabiliyordu. ''Aklını kaçırmış olmalısın.'' ''Aslında kendi telefonum için de dikkatli olmalıyım. Ama polis hatlarını düzenli olarak kontrol ederiz.'' ''Bu Harderberg'de kim? Bir cani mi?'' ''Sürekli gülümseyen, dost canlısı bronz tenli bir adam.'' dedi Wallander. ''Ayrıca şık giyinen birisi. Bir caninin bürünebileceği dünya kadar kılık var.'' Hattın öbür ucundan bip sesleri geliyor. ''Seni ararım.'' dedi Wieden ve hat kesildi. Wallander Höglund'u arayıp gelişmeleri haber vermeyi düşündü ama vazgeçti. Saat geç olmuştu. Gecenin geri kalanını plastik çantadaki dosyaları inceleyerek geçirdi. Gece yarısı olunca eski okul atlasını çıkardı ve Harderberg İmparatorluğu'nun kollarının uzandığı egzotik yerleri araştırdı. Bunun devasa bir şirketler topluluğu olduğu açıktı. Bir ara soruşturmayı ve arkadaşlarını yanlış yönlendirdiğine dair rahatsız edici bir endişeye kapıldı. Belki de iki avukatın öldürülmelerinin başka bir açıklaması vardı. Yatağa gittiğinde saat 1 olmuştu. Linda'nın uzun zamandır aramadığı aklına geldi. Öte yandan çok önce telefon etmesi gereken kendisiydi. 23 Kasım Salı, güzel ve açık bir sonbahar günüydü. O sabah kimseden izin almaya gerek görmeden geç kalktı. 8'den biraz önce polis merkezini arayarak Malmö'ye gideceğini haber verdi. Kahve yapıp bir saat daha yatakta kaldı, sonra hızlı bir duş aldı ve hazırlandı. Nori'nin verdiği adres şehir merkezindeki Triangel Meydanı'nın yakınlarındaydı. Arabasını Sheraton Oteli'nin arkasındaki katlı otoparka bırakıp kapı zilini saat tam 10'da çaldı. Kendi yaşlarında bir kadın kapıyı açtı, parlak renkli bir eşofman giyiyordu. Bu yüzden Wallander adresi yanlış alıp almadığını merak etti. Kadının görünümü ne telefonda duyduğu sesten yola çıkarak kafasında oluşan görüntüyle ne de gazeteciler hakkında sahip olduğu genel ve kuşkusuz ön yargılı düşüncelerle örtüşüyordu. ''Demek polissiniz?'' dedi Lisbeth Nori neşeli bir sesle. ''Ben de üniformalı bir adam bekliyordum.'' ''Hayal kırıklığı yaşattığım için üzgünüm.'' karşılığını verdi Wallander. Lisbeth Nori, Wallander'i içeri davet etti. Yüksek tavanlı eski bir daireydi. Wallander'i bacağı alçılı halde sandalyede oturan babasıyla tanıştırdı. Wallander telsiz telefonun yaşlı adamın dizinde durduğunu fark etti. ''Sizi tanıyorum.'' dedi yaşlı adam. ''Bir yıl kadar önce gazetede sizin hakkınızda bir haber vardı. Yoksa başkasıyı da mı karıştırıyorum?'' ''Hayır hayır, büyük ihtimalle bendim.'' ''Bir de Erland köprüsünde yanan bir arabayla alakalı bir şey hatırlıyorum. Hatırlıyorum çünkü gemilerin yolunu kesen o köprü yapılmadan önce denizciydim.'' ''Gazeteler olayları abartıyor.'' dedi Wallander. ''Haberde sizden son derece başarılı bir polis olarak bahsedildiğini hatırlıyorum.'' ''Doğru.'' dedi Norin. ''Sen söyleyince komiser Wallander'in fotoğraflarını gazetede gördüğümü ben de hatırladım. Televizyondaki tartışma programlarına da çıkmamış mıydınız?'' ''Beni başkasıyla karıştırıyorsunuz.'' ''Öyleyse hadi mutfağa geçip oturalım.'' dedi Norin. Sonbahar güneşi geniş pencereden içeri yansıyordu. Bir kedi saksıların arasına kıvrılıp uyumuştu. Wallander kahve teklifini kabul ederek oturdu. ''Sorularım çok açık olmayacak.'' diye konuştu Wallander. ''Muhtemelen vereceğiniz cevaplar daha ilginç olacaktır.'' Üstad polisinin bugünlerde bir, belki de iki cinayeti soruşturduğunu ve bu cinayetlerin organ nakli ve yasa dışı organ ticaretiyle bağlantısı olabileceğine dair bazı kanıtlar olduğunu söylemeliyim. Elbette bunun doğru olup olmadığını söyleyemiyorum ve ne yazık ki soruşturmayla ilgili teknik nedenlerden ötürü daha fazla ayrıntıya giremiyorum. ''Neden kendimi daha basit ifade etmiyorum ki?'' diye geçirdiği içinden Wallander öfkelenerek. ''Bir polis memurunun gülünç bir taklidi gibi konuşuyorum, bir makine gibi ses çıkarıyorum.'' ''Lasse Strömberg'in neden benim ismimi verdiğini şimdi anladım.'' dedi Norin. Wallander gazetecinin ilgisinin uyandığını fark etti. ''Doğru anladıysam bu korkunç yasa dışı trafik üzerinde çalışıyorsunuz.'' dedi Wallander. ''Bana kısa bir bilgi verebilirseniz büyük bir yardımda bulunmuş olacaksınız.'' ''Bunu yapmak bütün bir gün sürer, hatta belki de gece boyunca. Kaldı ki sonunda söylediğim her kelimenin arkasında görünmez bir soru işareti bulacaksınız. Bu gerçekte bir avuç Amerikalı gazeteci dışında kimsenin bakmaya cesaret edemediği tüyler ürpertici bir faaliyet. Ben de muhtemelen İskandinavya'da bu meseleyi kurcalamaya başlayan tek gazeteciyim.''
''Sanırım yaptığınız oldukça riskli bir iş.''
''Belki bu ülkede değil, belki benim için de değil. Bununla birlikte Minneapolis'ten Gary Becker isimli Amerikalı bir gazetecinin bu konuyla ilgilendiğini biliyorum. Sao Paulo'da organ ticareti yaptığı söylenen bir çete hakkında söylentiler araştırmak için Brezilya'ya gitti. Sadece tehdit edilmekle kalmadı. Bir gece taksisi otelin önünde durduğunda birisi üzerine ateş açtı. O da bir sonraki uçuş için yer ayırtıp oradan kaçtı.''
''İsveçlerin organ ticaretine dahil olduklarına dair bir ize rastladınız mı?''
Hayır, rastlamalı mıydım?
Sadece soruyorum, dedi Wallander.
Norin Wallander'i konuşmadan inceledi, sonra da masanın üzerinden ona doğru eğildi. Siz ve ben bir görüşme yapacaksak bana karşı dürüst olmalısınız. Gazeteci olduğumu unutmayın. Polis olduğunuzdan bu görüşme için ödeme yapmak zorunda değilsiniz. Ama sizden en azından bana doğruyu söylemenizi isteyebilirim.
Haklısınız, dedi Wallander. İsveçli birilerinin bir bağlantısı olabileceğine dair küçük bir olasılık var. Size ancak bu kadarını söyleyebilirim.
Tamam, dedi Nori. Şimdi aynı dilden konuşmaya başladık. Yine de sizden istediğim bir şey daha var. Eğer bir bağlantı olduğu ortaya çıkarsa bunu öğrenen ilk gazeteci olmak isterim.
Size söz veremem, bu kurallarımıza aykırı.
Kuşkusuz öyledir. Ama organlarını almak için insanları öldürmek, kuralları ihlal etmekten daha vahim bir şey.
Wallander Nori'nin söylediklerini düşündü. Şimdi kalkmış, çoktan beri hiçbir öz eleştiri yapmadan ihlal ettiği kuralları öne sürüyordu. Son yıllarda bir polis olarak son derece belirsiz durumlarla karşılaşmıştı. İyi bir sonuç elde edebilmek için daima hangi kurallara riayet edip hangilerine etmeyeceğine karar vermek zorunda kalmıştı. Şu anda neden farklı davransın ki?
Tamam, ilk öğrenen siz olacaksınız, dedi Wallander. Ama bilgiyi benden aldığınızı söylemeyeceksiniz. Gizli kalmak zorundayım.
Anlaştık, dedi Norin. Şimdi birbirimizi daha iyi anlıyoruz.
Kurt Wallander bir kedinin saksıların arasında uyukladığı ve güneş ışığının plastik masa örtüsü üzerinde yavaşça kayarak tamamen kayboldu. O sessiz mutfakta geçirdiği saatlere geri dönüp baktığında zamanın ne çabuk geçtiğine şaşırdı. Saat 10'da başladıkları konuşmayı bitirdiklerinde akşam olmuştu. Birkaç defa mola verdiler. Norin Wallander için öğle yemeği hazırladı ve babası Baltık Denizi kıyılarında sefer yapan çeşitli gemilerin kaptanı olarak Polonya ve Baltık ülkelerine yaptığı yolculuklarda yaşadığı bazı olayları anlatıp Wallander'i eğlendirdi. Bunların dışında mutfakta yalnızdılar ve Norin yaptığı araştırmaları anlattı. Wallander Norin'e imrenmişti. İkisi de soruşturmalar yapıyor, ikisi de zamanlarını suçla ve insanların acılarıyla mücadele ederek geçiriyorlardı. Aralarındaki fark Nori'nin meydana gelmesine mani olmak için suçu ortaya çıkarmaya çalışmasıydı. Oysa Wallander her zaman işlenmiş suçları aydınlatmakla meşguldü. O mutfakta geçirdiği zamandan en çok aklında kalan şey, insanların ve vücut parçalarının hiçbir ahlaki değer gözetmeden alınıp satılan bir pazar ürününe indirgendiği, hayal bile edilemeyecek bir dünyaya adım atmış olmasıydı. Norin varsayımlarında haklıysa organ ticareti akıl almayacak ölçüde yaygındı. Ancak Wallander'i en çok sarsan şey Nori'nin organlarını satmak için sağlıklı insanları öldüren kişileri anlayabildiğini iddia etmesiydi.
''Bu dünyanın bir ayıbı'' dedi Norin. ''Hoşumuza gitse de gitmese de gerçekler böyle. Bir insan aşırı fakirse bedenini ve ruhunu bir arada tutmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Sonucunda kendi hayatı ne kadar berbat olursa olsun.'' Yaptıkları hakkında ahlaki yargılarda bulunmaya nasıl yeltenebiliriz? Üstelik içinde bulundukları şartlar tahmin edemeyeceğimiz kadar kötüyken, Rio, Lagos, Kalküte veya Madras gibi şehirlerin kenar mahallelerinde elinde 30 dolar varsa başka bir insanı öldürmeye hazır birisini aradığını duyurabilirsin. Bir dakika geçmeden katil olmaya razı insanların kuyruğa girdiğini görürsün. Ve öldürecekleri kişinin kim olduğunu sormaya gerek bile duymazlar. Neden öldüreceklerini de merak etmezler. Bunu 20 dolara bile yaparlar, hatta belki 10 dolara. Araştırdığım meselenin ortasında bir tür uçurum olduğunun farkındayım. Çoğu zaman beynimden vurulmuşa dönüyor, kendimi çaresiz hissediyorum. Dünya olduğu gibi kalmaya devam ettiği sürece yaptıklarımın anlamsız kalacağının farkındayım.
Wallander çoğu zaman sessizce oturdu. Arada bir Nori'nin söylediklerini daha iyi anlamak için sorular sordu. Ama onun bildiği veya şüphelendiği her şeyi aktarmaya çalıştığını görebiliyordu. Gel gelelim, kimsenin bu konuda %100 emin olabileceğini sanmıyordu. Sonra saatler geçti ve konuşmaları bitti.
''Daha fazla bilgim yok,'' dedi Norin. ''Yine de söylediklerim işinize yararsa bundan memnun olurum.''
doğru bir iz üzerinde olduğumdan bile emin değilim dedi Wallander. Ama doğru yoldaysan bu iğrenç ticaretin İsveç'le bağlantısını ortaya çıkarmış oluruz. Ve buna bir son verebilirsek kesinlikle iyi bir şey yapmış oluruz.
Elbette öyle. Güney Amerika hendeklerindeki organları çalınmış cesetlerin azalması için bütün bunları yapmaya değer.
Wallander Marmara'dan ayrıldığında saat neredeyse 7 olmuştu. Üstad'ı arayıp yaptıklarını meslektaşlarına anlatması gerektiğini biliyordu. Ancak Zihni Norin'le yaptıkları konuşmayla fazlasıyla meşguldü. Norin Wallander'e arabasını bıraktığı yere kadar eşlik etmiş ve vedalaşmışlardı.
''Bana üzerinde düşünecek çok bilgi verdiniz.'' dedi Wallander. ''Ne kadar teşekkür etsem az.'' ''Kim bilir?'' dedi Norin. ''Belki bugünlerde bir şekilde karşılığını alırım.''
''Sizi haberdar edeceğim.''
''Size güveniyorum. Yolculuğa çıkmadığım sürece beni Göteborg'da bulabilirsiniz.''
Wallander bir şeyler yemek için Jägersro yakınlarında bir restoranda durdu. Yemek sırasında sürekli Norin'in söylediklerini ve Harderberg'i bu resmin neresine koyabileceğini düşündü ama başaramadı. İki avukatın neden öldürüldükleri sorusunun yanıtını bulup bulamayacaklarını merak etti. Meslek hayatı boyunca şimdiye dek çözümsüz kalan bir cinayet davasına dahil olmaktan kurtulmuştu. Şu anda asla açılmayacak bir kapının eşiğinde mi bekliyordu? O akşam Üstad'daki evine giderken tükendiğini hissetti. İçeri girdiğinde sabırsızlıkla beklediği tek şey Linda'yı aramaktı. Fakat dairesine adım attığı anda evdeki bir şeylerin sabah ayrıldığından farklı olduğunu anladı. Koridorda durup etrafı dikkatle dinledi. Belki de hissettiği farklılık hayal gücünün eseriydi. Ne var ki sezgileri yakasını bırakmadı. Oturma odasındaki ışığı yakıp bir sandalyeye oturdu ve etrafı inceledi. Hiçbir şey eksik değildi. Hiçbir şeyin yeri değişmemişti. Yatak odasına gitti. Dağınık yatağı sabah bıraktığı gibi duruyordu. Yarısı dolu kahve fincanı hala komodinin üzerindeki çalar saatin yanındaydı. Mutfağa geçti. Ancak margarin ve bir parça peynir çıkartmak için buzdolabını açtığında haklı olduğunu anladı. Dikkatle domuz sosisinin açık paketine baktı. Görsel belleği iyiydi. Sosisi 4 raftan 3.sine koyduğundan emindi. Oysa şimdi 2. raftaydı. Domuz sosisi rafın kenarında kalmışsa kolayca yere düşmüş olabilirdi. Çünkü bu daha önce de olmuştu. Bu durumda birisi onu yerden alıp yanlış rafa koymuştu. Sosisi nereye koyduğunu doğru hatırladığından en küçük bir şüphesi yoktu. Gün içinde birisi dairesine girmiş olmalıydı ve bu her kimse ya bir şey aramak ya da bir şey saklamak için buzdolabını açmıştı. İlk tepkisi gülmek oldu. Derken buzdolabını kapatıp hızlıca daireden çıktı, korkmuştu. Sağlıklı düşünmeye zorladı kendisini. Uzakta değiller diye düşündü. Hala dairemde olduğumu düşünmelerini sağlamalıyım. Merdivenlerden bodruma indi, arka tarafta çöp odasına açılan bir kapı vardı. Wallander kilidi çevirip kapıyı açtı, binanın arka tarafında sıralanan park yerlerine göz attı. Hiç kimse görünmüyordu. Kapıyı arkasından kapatıp duvarın gölgesi boyunca ilerledi. Maria Caddesi'ne açılan yere vardığında diz çöktü ve atık su borusunun arkasına gizlenerek bel hizasından etrafa dikkatle baktı. Araba kendisininkinin yaklaşık 10 metre gerisinde park halindeydi. Motoru çalışmıyordu, ışıkları sönüktü. Direksiyondaki adamı seçebiliyordu ama içeride başka birisinin olup olmadığından emin olamadı. Geri çekilip ayağa kalktı. Bir yerlerden televizyon sesi duyuluyordu. Telaşla ne yapacağını düşündü, çok geçmeden kararını verdi. Boş otoparka doğru koşmaya başladı. İlk köşeden sola döndü ve gözden kayboldu.
28. ayrımın sonu. Sayfa 373.